Ayrım 4.
Geceliğin eve geldiğimde günüm hakkında onunla konuşmam ve o kendi gününü bana anlatırken onu dinlemem. Konuşmaya çalışırken televizyon izlememi istemez. Çocuklarla okuldaki deneyimleri hakkında konuşmak için zaman ayırmak. Çocuklarla oyun oynayarak zaman geçirmek. Onunla ve çocuklarla cumartesi pikniğe gitmek ve karıncalar ile sineklerden şikayet etmemek. Yılda en azından bir kere aileyle birlikte tatile çıkmak. Onunla yürüyüşe çıkmak ve yürürken konuşmak, onun önünde yürümemek. Bunlar yıllar boyunca onun söz konusu ettiği şeylerdi dedi. Ne önereceğimi biliyorsun değil mi Bin? Bunları yapmamı dedi. Bu doğru. Gelecek 2 ay boyunca haftada bir. Zamanı nereden mi bulacaksın? Onu yaratacaksın. Sen akıllı bir adamsın diye devam ettim. Eğer iyi kararlar veren birisi olmasaydın şu anda bulunduğun yerde olmazdın. Yaşamını planlamak ve planlarına Betty Joe'yu dahil etmek için yeteneğin var. Biliyorum dedi. Bunu yapabilirim. Ve bil bu mesleki hedeflerini azaltmak zorunda değil. Bu yalnızca zirveye çıktığında Betty Joe ve çocuklar seninle olacak demektir. Bunu her şeyden çok istiyorum. Zirvede olayım ya da olmayayım onun mutlu olmasını istiyorum. Onunla ve çocuklarla birlikte yaşamdan zevk almak istiyorum. Yıllar gelip geçti. Bill ve Betty Joe zirveye çıktılar ve geri indiler. Fakat önemli olan şey bunu birlikte yapmalarıydı. Çocuklar yuvadan uçtular ve Bill ile Betty Joe bu yılların yaşadıkları en iyi yıllar olduğunda hemfikirler. Bill hevesli bir senfoni hayranı oldu. Betty Joe da bloknotuna Bill'de takdir ettiği şeylerin sonsuz bir listesini yaptı. Bill bunları duymaktan asla yorulmuyor. Şimdilerde kendi şirketini kurdu ve yeniden zirveye yakın. İşi artık Betty Joe için bir tehdit değil. Ondan heyecan duyuyor ve Bill'e cesaret veriyor. Artık Bill'in yaşamında bir numara olduğunu biliyor. Sevgi deposu dolu ve eğer boşalmaya başlarsa biliyor ki basit bir ricası Bill'in tüm ilgisini kendisine yöneltecek. Birliktelik. Nitelikli beraberliğin ana bir yönü birlikteliktir. Bedensel yakınlığı kastetmiyorum. Aynı odada oturan iki insan fiziksel olarak yakındırlar ama mutlaka birlikte değildirler. Birliktelik odaklanmış dikkatle ilgilidir. Bir baba yerde oturup 2 yaşındaki oğluna doğru topu yuvarlıyorsa onun dikkati topa değil oğluna odaklanmıştır. O kısa an için ne kadar sürerse sürsün onlar birliktedir. Fakat eğer baba topu yuvarlarken telefonda konuşuyorsa dikkati zayıflamıştır. Bazı karı kocalar gerçekte yalnızca fiziksel olarak yakın yaşıyorlarken birlikte zaman geçirdiklerini sanıyorlar. Aynı zamanda evdedirler fakat birlikte değildirler. Karısıyla konuşurken televizyonda maç seyreden bir koca karısına nitelikli bir beraberlik vermiyordur. Çünkü tüm dikkati karısının üzerinde değildir. Nitelikli beraberlik birbirimizin gözlerine bakarak birlikte zaman geçirmek zorunda olmamız anlamına gelmez. Bu birlikte bir şeyler yapıyoruz ve o anda tüm dikkatimizi bir diğerimize veriyoruz demektir. İkimizin meşgul olduğu faaliyet ikinci derecede önemlidir. Duygusal açıdan asıl önemli olan şey birbirimize odaklanarak zaman geçirmemizdir. Bu faaliyet birliktelik duygusunu yaratan bir araçtır. 2 yaşındaki oğluna topu yuvarlayan baba ile ilgili önemli olan şey faaliyetin kendisi değil, baba ve çocuk arasında oluşan duygulardır. Benzer bir şekilde tenis oynayan karı koca, eğer gerçekten nitelikli bir beraberlikse oyuna odaklanmayacaklar, birlikte zaman geçirdikleri gerçeğine odaklanacaklardır. Önemli olan duygusal düzeyde ne olduğudur. Ortak bir uğraşta birlikte zaman geçirmek, birbirimize önem verdiğimizi, birbirimizle olmaktan zevk aldığımızı, birlikte bir şeyler yapmaktan hoşlandığımızı belli eder. Nitelikli sohbet. Onay sözleri gibi nitelikli beraberlik dilinde birçok diyalekti vardır. En yaygın diyaleklerden birisi nitelikli sohbettir. Kaliteli sohbetten kastettiğim iki bireyin deneyimlerini, düşüncelerini, duygularını ve arzularını dostça ve rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda paylaştıkları anlayışa dayanan diyalogtur. Eşlerinin konuşmadığından yakınan çoğu kişi eşlerinin gerçekte tek kelime bile etmediğini kastetmiyor. Onlar eşlerinin anlayışa dayanan bir diyalog içine nadiren girdiklerini kastediyorlar. Eğer eşinizin birinci sevgi dili nitelikli beraberlikse, onun duygusal olarak sevildiğini hissetmesi için bu tür diyalog elzemdir. Nitelikli sohbet ilk sevgi dilinden oldukça farklıdır. Onay sözleri söylediklerimiz üzerinde odaklanır. Oysaki nitelikli sohbet işittiklerimiz üzerinde odaklanır. Eğer sevgimi nitelikli beraberlik yoluyla paylaşıyorsam ve bu zamanı sohbet ederek geçireceksek, bu senin açılman ve söyleyeceklerini anlayışla dinlemem üzerine odaklanacağım demektir. Başının etini yeme şeklinde değil, düşüncelerini, duygularını ve arzularını anlamak için samimi bir arzu ile sorular soracağım. Patrick'i tanıdığımda 43 yaşındaydı ve 17 yıldır evliydi. Onu anımsıyorum çünkü ilk sözleri çok dramatikti. Büromdaki deri koltuğa oturdu. Kendisini kısaca tanıttıktan sonra öne eğilip büyük bir heyecanla Dr. Chapman dedi. Ben bir aptalım, gerçek bir aptal. Sizi bu sonuca götüren nedir diye sordum. 17 yıldır evliyim dedi ve karım beni terk etti. Şimdi ne kadar aptal olduğumu fark ediyorum. Asıl sorumu tekrarladım. Ne için bir aptal olduğunuzu düşünüyorsunuz? Karım işten eve gelip bürodaki sorunlardan söz ederdi. Onu dinler ve sonra ne yapması gerektiğini ona anlatırdım. Ona hep öğüt verdim. Sorunla yüzleşmesi gerektiğini ona söyledim. Sorunlar kendiliğinden gitmezler. İlgili insanlarla veya şefinle konuşman gerek. Sorunlarla mücadele etmelisin. Ertesi gün işten eve gelip bana aynı sorunları anlatırdı. Önceki gün ona önerdiğim şeyi yapıp yapmadığını sorardım. Başına hayır anlamında sallar ve hayır derdi. Böylece tavsiyemi yinelerdim. Bu durumla mücadele etmenin yolunun bu olduğunu ona söylerdim. Ertesi gün eve gelir ve aynı sorunları anlatırdı. Tekrar önerdiğim şeyi yapıp yapmadığını sorardım. Başını sallar ve hayır derdi. Bu şekilde geçen 3 veya 4 geceden sonra kızardım. Ona eğer verdiğim tavsiyeyi tutmayı arzulamıyorsa benden artık anlayış beklememesini söylerdim. Böyle bir stres ve baskı altında yaşaması gerekmiyordu. Yalnızca ona söylediğim şeyi yapsaydı sorunu çözebilirdi. Böyle bir stres altında yaşaması gerekmediğini bildiğim için onu bu durumda görmek beni üzüyordu. Gelecek sefer aynı sorunu gündeme getirdiğinde bunu işitmek istemiyorum derdim. Ne yapman gerektiğini sana söyledim. Eğer tavsiyemi dinlemeyeceksen bunu işitmek istemiyorum. Çekilir işime devam ederdim. Ne aptalmışım dedi. Ne aptal. Şimdi farkına varıyorum ki içindeki mücadelelerinden bana söz ettiğinde istediği tavsiye değilmiş. Anlayış istemiş. Dinlememi, dikkatimi vermemi, o acıyı, stresi, baskıyı anlayabildiğimi bilmek istemiş. Onu sevdiğimi ve onunla olduğumu bilmek istemiş. Tavsiye istememiş, yalnızca anladığımı bilmek istemiş. Oysa ben asla anlamaya çalışmadım. Tavsiyede bulunmakla öyle meşguldüm ki, ne aptallık, şimdi o gitti. Böyle şeyleri yaşarken neden göremeyiz diye sordu. Ne olup bittiğini gördüm. Onu nasıl hayal kırıklığına uğrattığımı şimdi anlıyorum. Patrick'in karısı nitelikli sohbet için yalvarıyordu. Duygusal olarak onun acısını ve sıkıntısını dinleyerek dikkatini kendisine odaklamasını özlüyordu. Oysa Patrick dinlemeye değil konuşmaya odaklanıyordu. Onu yalnızca sorunu işitmeye ve bir çözüm formüle etmeye yetecek kadar dinliyordu. Onun desteklenmek ve anlaşılmak için çığlığını duyacak kadar iyi veya uzun süre dinlemiyordu. Çoğumuz Patrick gibiyiz. Sorunları analiz etmek ve çözümler yaratmak üzere eğitildik. Evliliğin tamamlanması gereken bir proje veya çözülmesi gereken bir sorun değil de bir ilişki olduğunu unutuyoruz. Bir ilişki diğer insanın düşüncelerini, duygularını ve arzularını anlamak amacıyla anlayışla dinlemeyi gerektirir. Tavsiyede bulunmayı yalnızca talep edildiği zaman ve asla lütfeder gibi olmamak koşuluyla arzuluyor olmalıyız. Çoğumuz dinleme konusunda çok az eğitim gördük. Düşünme ve konuşma konusunda çok daha hızlı ve verimliyiz. Dinlemeyi öğrenmek bir yabancı dili öğrenmek kadar zordur. Fakat eğer sevgimizi iletmek istiyorsak mutlaka öğrenmeliyiz. Bu eğer eşinizin birinci sevgi dili nitelikli beraberlik ve diyalekti nitelikli sohbet ise özellikle doğrudur. Neyse ki dinleme sanatını geliştirme konusunda birçok kitaplar ve makaleler yazıldı. Başka yerlerde yazılanları burada tekrarlamaya çalışmayacağım fakat aşağıda pratik bilgilerin bir özetini sunuyorum. 1. Eşiniz konuşurken göz temasını sürdürün. Bu zihninizi başka yerlere sürüklenmekten korur ve eşinize ona tüm dikkatinizi verdiğinizi anlatır. 2. Eşinizi dinlerken başka bir şey yapmayın. Unutmayın, nitelikli beraberlik birisine tüm dikkatinizi vermektir. Eğer son derece ilginizi çeken bir şeyi izliyor, okuyor veya yapıyorsanız ve bir anda bırakamıyorsanız eşinize bu gerçeği anlatın. Olumlu bir yaklaşım şöyle olabilir. Benimle konuşmaya çalıştığını biliyorum ve bu ilgimi çekiyor. Fakat sana tüm dikkatimi vermek istiyorum. Bunu şimdi yapamam. Ama bana şunu bitirmek için 10 dakika verirsen oturup seni dinleyeceğim. Eşlerin çoğu böyle bir ricaya saygı duyar. 3. Duyguları dinleyin. Kendi kendinize şunu sorun. Benim eşim nasıl duygular deneyimliyor? Yanıtı bulduğunuzu düşündüğünüzde bunu onaylatın. Örneğin bana öyle geliyor ki ben bir şeyi unuttuğum için kendini hayal kırıklığına uğramış hissediyorsun. Bu ona duygularını açığa vurma şansı verir. Aynı zamanda onun söylediklerini dikkatlice dinlediğinizi ona anlatır. 4. Vücut dilini gözlemleyin. Sıkılmış yumruklar, titreyen eller, gözyaşları, çatılmış kaşlar ve göz hareketleri diğer kişinin hissettikleri konusunda ipuçları verebilir. Bazen sözler bir şey söylerken vücut dili başka bir mesaj verir. Gerçekten ne düşündüğünü ve hissettiğini bildiğinizden emin olmak için açıklama isteyin. 5. Sözünü kesmeyin. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ortalama bir insanın söz kesmeden ve kendi fikirlerini söylemeden yalnızca 17 saniye dinlediğini işaret eder. Eğer siz konuşurken size tüm dikkatimi verirsem, kendimi savunmaktan, size suçlamalar savurmak veya dogmatik olarak kendi durumumu ifade etmekten geri dururum. Amacım sizin düşüncelerinizi ve duygularınızı keşfetmektir. Hedefim kendimi savunmak veya sizi düzeltmek değildir. Sizi anlamaktır. Konuşmayı öğrenmek. Nitelikli sohbet yalnızca anlayarak dinlemeyi değil, aynı zamanda kendini açıklamayı da gerektirir. Bir kadın, keşke kocam konuşsaydı, ne düşündüğünü ve hissettiğini hiç bilmiyorum dediğinde yakınlık için yakarıyor. Kocasına yakın hissetmek istiyor. Fakat tanımadığı birisine kendisini nasıl yakın hissedebilir? Onun sevildiğini hissetmesi için kocası kendisine açmayı öğrenmelidir. Eğer bu kadının birinci sevgi dili nitelikli beraberlik ve diyalekti nitelikli sohbet ise, onun sevgi deposu kocası düşüncelerini ve duygularını anlatıncaya kadar dolmayacaktır. Kendini açma bazılarımıza kolay gelmez. Birçok yetişkin düşünce ve duyguların ifade edilmesinin teşvik edilmediği, aksine kınandığı evlerde büyümüştür. Bir oyuncak istemek, ailenin acıklı maddi durumu üzerinde bir konferans dinlemektir. Çocuk bir arzu duymaktan dolayı kendisini suçlu hissederek uzaklaşır ve derhal arzularını ifade etmemeyi öğrenir. Kızgınlığını ifade ettiğinde annesi ve babası sert ve kınayan sözlerle yanıt verir. Eğer çocuğun babasıyla mağazaya gidemediği için hayal kırıklığını ifade etmesinden dolayı suçlu hissetmesi sağlanırsa, hayal kırıklıklarını içinde tutmayı öğrenir. Yetişkin olduğumuz zaman çoğumuz duygularımızı reddetmeyi öğreniriz. Artık duygusal yanımızla temas halinde değilizdir. Bir kadın kocasına der ki, danın yaptığı konusunda ne hissettin? Adam yanıt verir, hatalı olduğunu düşünüyorum, bence yapmamalıydı. Ama aslında ona duygularını anlatmıyor, düşüncelerini aktarıyor. Belki kızgın, incinmiş veya hayal kırıklığına uğramış hissetmek için nedeni vardır. Fakat o kadar uzun süre düşünce dünyasında yaşamıştır ki duygularını tanımaz. Nitelikli sohbet dilini öğrenmeye karar verdiğinde bu bir yabancı dil öğrenmek gibi olacaktır. Atılacak ilk adım duygularıyla temasa geçmeye ve yaşamında duygusal yönünü inkar ettiği gerçeğine rağmen duygusal bir yaratık olduğunun farkına varmaya başlamaktır. Eğer nitelikli sohbet dilini öğrenmeye gereksinmeniz varsa, evden uzaktayken hissettiğiniz duyguları not etmekle işe başlayın. Küçük bir bloknot edinin ve her gün onu yanınızda taşıyın. Günde 3 kez kendinize sorun. Son 3 saat içinde ne duygular hissettim? İşe gelirken arkamdaki sürücü tamponuma doğru arabasını sürerken ne hissettim? Benzin istasyonunda durduğumda otomatik pompa kapanmadığı ve arabamın yan tarafı benzinle kaplandığı zaman ne hissettim? Büroya geldiğimde sekreterimin o sabah için özel bir projede görevlendirilmiş olduğunu öğrendiğimde ne hissettim? Üzerinde çalıştığım proje için 2 haftaya daha gereksinmem olduğunu düşünürken, şefim bana 3 gün içinde bitmesi gerektiğini söylediğinde ne hissettim? Bloknota duygularınızı ve bu duyguyu yaşamanıza neden olan olayı anımsamanız için 1-2 söz yazın. Listeniz şöyle olabilir. Olay peşimdeki sürücü, duygu kızgın. Olay benzin istasyonu, duygu çok alt üst. Olay sekreterin gidişi, duygu hayal kırıklığına uğramış. Olay 3 gün içinde bitecek proje, duygu engellenmiş ve kaygılı. Bu egzersizi günde 3 kez yapın. Böylelikle duygusal doğanız konusunda bir farkındalık geliştireceksiniz. Bloknotunuzu kullanarak eşinize mümkün olduğunca çok olayları ve duygularınızı aktarın. Birkaç hafta içinde ona duygularınızı rahatlıkla ifade eder hale geleceksiniz. Ve sonuçta eşinize, çocuklarınıza ve evde olan olaylara karşı duygularınızı tartışırken de kendinizi rahat hissedeceksiniz. Unutmayın ki duyguların kendisi ne iyidir ne de kötü. Onlar yalnızca yaşamdaki olaylara karşı psikolojik tepkilerimizdir. Sonuçta düşüncelerimize ve duygularımıza dayanarak kararlar veririz. Ana yolda sizi dibinizden takip ettiklerinde kendinizi kızgın hissettiniz. Belki aklınızdan şu düşünceler geçti. Keşke çekip gitse, keşke beni geçse, yakalanmayacağımı düşünseydim gaza basıp onu şaşkın durumda bırakırdım. Frene basıp onun sigorta şirketinin bana yeni bir araba almasını beklemeliydim. Belki de kenara çekip onun geçmesine izin vermeliydim. Sonuçta siz bir karar verdiniz veya diğer sürücü geriledi, döndü veya sizi geçti ve güven içinde işe vardınız. Yaşamdaki her olayda bizim duygularımız, düşüncelerimiz, arzularımız ve sonuçta da eylemlerimiz vardır. Kendini açma dediğimiz şey bu sürecin ifadesidir. Eğer nitelikli sohbet sevgi dilini öğrenmeyi seçerseniz, izlemeniz gereken öğrenme yolu budur. Kişilik tipleri. Hiçbirimiz duygularımızdan kopmuş değiliz. Fakat iş konuşmaya gelince hepimiz kişiliklerimiz tarafından etkileniriz. Ben iki temel kişilik tipi gözlemledim. İlkini Ölü Deniz diye adlandırırım. Küçük İsrail ülkesinde Galile Denizi, Jordan Nehri yolu ile güneye Ölü Deniz'e akar. Ölü Deniz hiçbir yere gitmez, alır fakat vermez. Bu kişilik tipi gün boyunca birçok deneyimler, duygular ve düşünceler alır. Bu bilgiyi depoladıkları büyük bir hazneleri vardır ve onlar konuşmadan da son derece mutludurlar. Bir Ölü Deniz kişiliğine bir sorun mu var, neden bu gece konuşmuyorsun dediğinizde yanıtı muhtemelen hiçbir sorun yok, bir sorun olduğunu düşünmene yol açan nedir olacaktır. Ve bu son derece dürüst bir yanıttır. Konuşmamaktan hoşnuttur. Chicago'dan Detroit'e kadar araba sürüp asla bir söz söylemeyip son derece de mutlu olabilir. Diğer uçta ise çağlayan çay vardır. Bu kişilikte de gözden veya kulaktan her ne girerse ağızdan dışarı çıkar ve ikisi arasında nadiren 60 saniye vardır. Her ne görürler ve işitirlerse anlatırlar. Eğer evde konuşacak kimse yoksa başka birisini ararlar. Ne gördüğümü biliyor musun? Biliyor musun ne duydum? Eğer telefonla birisini bulamazlarsa kendi kendilerine konuşurlar. Çünkü hiç hazneleri yoktur. Çoğu zaman bir Ölü Deniz bir çağlayan çay ile evlenir. Bu olur çünkü flört ederlerken bu çok çekici bir birleşimdir. Eğer siz bir Ölü Deniz iseniz ve bir çağlayan çay ile çıkıyorsanız harika bir akşam geçireceksiniz. Bu gece sohbeti nasıl başlatacağım, sohbetin akmasını nasıl sağlayacağım diye düşünmek zorunda değilsiniz. Bütün yapmanız gereken başınızı sallayıp ha ha demektir. O bütün akşamı dolduracak ve siz eve dönerken ne harika bir insan diyeceksiniz. Diğer taraftan eğer siz bir çağlayan çay iseniz ve bir Ölü Deniz ile çıkıyorsanız aynı derecede harika bir akşam geçireceksiniz. Çünkü Ölü Denizler dünyanın en iyi dinleyicileridir. Siz 3 saat boyunca çağlayacaksınız. O sizi dikkatli dinleyecek ve siz ne harika bir insan diyerek eve döneceksiniz. Birbirinizi çekersiniz. Fakat 5 yıllık evlilikten sonra çağlayan çay bir sabah uyanır ve der ki 5 yıldır evliyiz ve ben onu tanımıyorum. Ölü Deniz der ki onu çok fazla iyi tanıyorum. Keşke akmayı kesip bana bir nefes aldırsaydı. İyi haber şu ki Ölü Denizler konuşmayı çağlayan çaylarda dinlemeyi öğrenebilirler. Biz kişiliğimizden etkileniriz ama onun tarafından kontrol edilmeyiz. Yeni kalıplar öğrenmenin bir yolu her birinizin o gün başınıza gelen 3 şey ve bunlarla ilgili hissettiklerinizi konuşacağınız günlük bir paylaşım zamanı oluşturmanızdır. Ben bunu sağlıklı bir evlilik için günlük minimum gereksinim diye adlandırıyorum. Eğer günlük minimumla başlarsanız birkaç hafta veya ay içinde nitelikli sohbetin aranızda çok daha özgürce aktığınızı keşfedebilirsiniz. Nitelikli faaliyetler. Temel bir sevgi dili olan nitelikli beraberliğe veya eşinize tüm dikkatinizi vermenize ilave olarak nitelikli faaliyetler diye adlandırılan başka bir diyalekt vardır. Geçenlerde olan bir evlilik seminerinde çiftlerden şu cümleyi tamamlamalarını istedim. Karım, kocam tarafından sevildiğimi en çok zaman hissederim. İşte 8 yıldır evli olan 29 yaşındaki bir erkeğin yanıtı. Karım tarafından sevildiğimi en çok birlikte bir şeyler yaptığımız zaman hissederim. Benim yapmaktan hoşlandığım şeyleri ve onun yapmaktan hoşlandığı şeyleri. O zaman daha fazla konuşuruz. Bana sanki yeniden flört ediyormuşuz gibi gelir. Bu birinci sevgi dilleri nitelikli zaman olan bireylerin tipik yanıtıdır. Vurgu birlikte olmak, birlikte bir şeyler yapmak, birbirlerine tüm dikkatlerini vermek üzerindedir. Nitelikli faaliyetler birinizin veya her ikinizin ilgi duyduğu her şeyi içerebilir. Vurgu ne yaptığınız üzerinde değil, neden yaptığı üzerindedir. Amaç birlikte bir şeyler yaşamak ve bu yaşantıyı bana değer veriyor. Benim hoşlandığım bir şeyi yapmayı arzuluyordu ve bunu olumlu bir tutumla yaptı diye tamamlamaktır. Bu sevgidir ve bazı insanlara göre sevginin en yüksek sesidir. Tracy senfoni ile büyüdü. Bütün çocukluğu boyunca ev klasik müzikle dolup taşıyordu. En az yılda bir kez annesine ve babasına senfonide eşlik ediyordu. Diğer taraftan Larry kırsal kesimde ve kovboy müziğiyle büyüdü. Gerçekte asla bir konsere gitmemişti. Fakat radyo daima bir kırsal kesim istasyonunu ayarlı çalardı. Senfoniye entel müziği derdi. Tracy ile evlenmemiş olsaydı bütün yaşamını senfoniye gitmeden geçirebilirdi. Evlenmeden önce hala aşkın tutkulu durumundayken senfoniye gitti. Fakat o coşkulu duygusal haldeyken bile tutumu sen bu şeye müzik mi diyorsun idi. Bu evlendikten sonra tekrarlanacağını hiç ummadığı bir deneyimdi. Fakat birkaç yıl sonra nitelikli beraberliğin Tracy'nin birinci sevgi dili olduğunu, nitelikli faaliyetler diyalektinden özellikle hoşlandığını ve senfoniye gitmenin de bu faaliyetlerden birisi olduğunu keşfettiğinde şevkli bir ruhla gitmeyi seçti. Maksadı açıktı. Amaç senfoni değil, Tracy'yi sevmek ve onun dilini yüksek sesle konuşmaktı. Zamanla senfoniyi takdir etmeye ve hatta ara sıra bir iki atraksiyondan hoşlanmaya başladı. Belki asla bir senfoni aşığı olmayacaktır. Fakat artık Tracy'yi sevmek konusunda usta olmuştur. Nitelikli faaliyetler bir bahçeyle uğraşmak, bit pazarını ziyaret etmek, antika almak, müzik dinlemek, birlikte piknik yapmak, uzun yürüyüşlere çıkmak veya sıcak bir yaz günü arabayı birlikte yıkamayı içerebilir. Aktiviteler yalnızca sizin ilginiz ve yeni şeyler deneyimleme arzunuzla sınırlıdır. Nitelikli bir faaliyetteki ana malzemeler şunlardır. 1. En azından biriniz onu yapmayı istersiniz. 2. Diğeri de bunu yapmayı arzu eder. 3. Her ikiniz de bunu neden yaptığınızı, yani birlikte olmakla sevgiyi ifade ettiğinizi bilir. Nitelikli faaliyetlerin yan ürünlerinden birisi, ileriki yıllarda yararlanılacak bir hatıra bankası sunmalarıdır. Sahilde sabah erken yapılan bir gezintiyi, çiçekleri bahçeye ektikleri baharı, ormanda tavşan kovalarlarken zehirli sarmaşığa rastladıkları zamanı, ilk birinci lig beyzbol oyununa birlikte gittikleri geceyi, birlikte ilk ve tek kez kayak yapmaya gidişlerini ve onun ayağını kırışını, eğlence parklarını, konserleri, katedralleri ve evet 2 millik yürüyüşten sonra şelalenin altında durmanın verdiği huşuyu anımsayan çiftler ne şanslıdır. Hatırladıklarında neredeyse o sesi hissedebilirler. Bunlar sevginin anılarıdır. Özellikle birincil sevgi dili nitelikli beraberlik olan kişi için. Peki ikimizin de evin dışında mesleklerimiz varsa bu tür faaliyetler için zamanı nereden buluruz? Tıpkı öğle ve akşam yemeği için zaman ayırmamız gibi zaman yaratırız. Neden? Çünkü bu yemeklerin sağlığımız için gerekli olduğu kadar gereklidir. Bu zor mu? Dikkatli bir planlama gerektirir mi? Evet. Bu bazı şahsi faaliyetlerden vazgeçmemiz gerektiği anlamına mı gelir? Belki. Bu özellikle hoşlanmadığımız bazı şeyleri yapmamız mı demektir? Kesinlikle. Buna değer mi? Hiç şüphesiz. Ben ne kazanacağım? Sevildiğini hisseden bir eşle yaşama ve onun sevgi dilini akıcı bir şekilde konuşmayı öğrenmenin zevki. Bana 1 numaralı sevgi dili onay sözlerinin ve 2 numaralı sevgi dili nitelikli beraberliğin değerini öğreten Little Rock'taki Bill ve Betty Joe'ya içten teşekkürler. Şimdi doğru Chicago ve 3 numaralı sevgi dili.